Ayrım 27.
Gece yarısı yatağından çıktı. Tilki kürkünden başlığını başına geçirdi. İki battaniyeyi katladı ve sessizce yatakhaneden çıktı. Ahıra doğru yürüdüğünü kimse görmedi. Rosebud'u sessizce hızla ilerledi. İhtiyaç duyacağı enerji için her zamankinden fazla yulaf yemesine izin vermişti. Rosebud'u hazırladıktan sonra atını orada bıraktı ve önceki gün zihninin bir köşesinden not ettiği aletleri almak için demirci dükkanına gitti. İçeriden bele takılan kılıfı olan bir el baltası, bir demir çubuk ve demir kesiciyle çıktı. Demir çubuğun yardımıyla silah deposunun kapısındaki asma kilidi açarak içeri girdi. Demir kesiciyi kullanarak tüfekleri bağlayan zincirleri kesti. Biri hariç hepsi işe yaramaz kopyalardı. Sharps tüfeğini alıp çıktı. Rosebud'u küçük kilisenin yanındaki kapıya doğru yürüttü. Kapının sürgüsünü açtı ve dışarı çıktı. İki battaniyesi eyerinin altındaydı. Bizon derisini rulo edip eyerin arkasına bağlamıştı. Kılıfı içindeki tüfeği sol dizinin hemen önündeydi. Sağ dizinin önünde ise içinde dört ok bulunan ham deriden bir sadak vardı. Yayını omzuna geçirmişti. Atını kaleden 800 metre uzağa sessizce yürüttükten sonra bindi. Little Bighorn'daki katliamdan sağ kurtulan tek adam, sınır sakini ve izci Ben Craig, böylece 1877'den ayrılıp 20. yüzyılın son çeyreğine doğru yola çıktı. Ayın batışından saatin sabah 2 civarı olduğunu tahmin etti. Barty çiftliğine kadar olan 30 kilometreyi Rosebud'un enerjisini tüketmeden yürüyecek kadar vakitleri vardı. Kutup yıldızını bulup birkaç derece batıya döndü ve çiftliğe doğru ilerlemeye devam etti. Çayırlık arazinin sona erdiği yerde tarlalar başladı ve Craig aralarına teller gerilmiş direkler olduğunu gördü. Telleri demir kesiciyle keserek yoluna devam etti. Bighorn'dan Yellowstone ilçesine geçmişti ama bunun farkında değildi. Şafakta Clarks deresine ulaştı ve kırılan derenin kıyısını kuzeye doğru takip etmeye başladı. Güneş doğudaki tepelerin ardında kendini gösterdiği sırada aralarına teller gerilmiş beyaz direklerin göz alabildiğine uzandığını gördü. Tellerin üzerindeki tabelalarda Barty, sığır çiftliği, özel arazi, girmek yasaktır yazıyordu. Craig kelimeleri okumayı başardı ve ana girişe giden özel yolu bulana dek ilerlemeyi sürdürdü. Yarım kilometre sonra ana girişi ve etrafı ahırlar ve ambarlarla çevrili muhteşem çiftlik evini gördü. Özel arazinin girişindeki kırmızı beyaz direk yolu yanlamasına kapatıyordu. Hemen yanında bir bekçi kulübesi vardı. Pencereden bir gece lambasının cılız ışığı yayılıyordu. Craig bir ağaç kümesine ulaşıncaya dek geriledi ve Rosebud'un eyerini çıkararak atını otlaması için serbest bıraktı. Kendisi de sabah boyunca dinlendi ama hiç uyumadı. Vahşi bir hayvan gibi sürekli tetikteydi. Aslında gazeteci koca Bill Braddock'un oğlunun düğünü için hazırladığı görkemli töreni hafife almıştı. Braddock, oğlunun nişanlısının aile doktoru tarafından derinlemesine muayene edilmesinde ısrar etmişti. Aşağılanan genç kadının bu isteğe itaat etmekten başka çaresi yoktu. Ayrıntılı raporu okuyunca Braddock'un kaşları yükseldi. ''Bu doğru mu?'' diye sordu doktora. Hekim sosise benzer parmağın işaret ettiği satıra baktı. ''Ah evet, hiç şüphe yok, kesinlikle dokunulmamış.'' Braddock'un gözlerinde şehvet dolu bir bakış belirdi. ''Eh, Kevin pek şanslıymış, ya geri kalanı?'' ''Kusursuz, çok güzel ve sağlıklı bir genç kadın.'' Malikane paranın satın alabileceği en iyi dekoratörlerce peri masallarındaki saraylara dönüştürülmüştü. Bir dönüm büyüklüğündeki avlunun uzak ucuna kurulan mihrap, çayırla çiftliği ayıran çitin 20 metre içindeydi. Mihrabın önünde konuklar için yerleştirilmiş sıralarca rahat sandalye vardı. Sandalye sıralarının arasında güzel çiftin yürüyeceği bir koridor bulunuyordu. Önce sadıcıyla Kevin oradan yürüyüp mihraba gidecek, sonra ahmak babası kızını düğün marşı eşliğinde damada teslim edecekti. Sandalyelerin gerisindeki uzun masaların üzeri çeşit çeşit yiyecekle doluydu. Hiçbir masraftan kaçınılmamıştı. Stewart kristalinden şampanya kadehleri piramitler oluşturacak şekilde dizilmişti. Çok miktarda tedarik edilmiş kaliteli Fransız şampanyası su gibi tüketilmeye hazırdı. Braddock yemekleri en müşkül pesen konuğunun bile kusursuz bulması için elinden geleni ardına koymamıştı. Seattle'dan uçakla istakoz, yengeç ve istiridyeler getirilmişti. Şampanyadan daha sert bir içki tercih edecekler için Chivas Regal vardı. Koca bir düğünden önceki gece dört direkli büyük yatağına girerken zihnini kurcalayan tek sorun oğluydu. Yine körkütük sarhoştu. Ertesi sabah olacak düğün için ayılması ancak duşun altında bir saat kalmasıyla mümkün olabilecekti. Koca bir çiçeği burnunda gelin ve damat Bahamalarda özel bir adada yapacakları balayları için üzerlerini değiştirmeye gittiklerinde, konuklarının iyi vakit geçirmesi için bahçelerin hemen yanında bir vahşi batı rodeosu gösterisi planlamıştı. Rodeo'yu düzenleyenler yemekleri hazırlayan şirket ve onların personeli gibi parayla tutulmuştu. Braddock'un kiralamadığı elemanlar sadece güvenlik görevlileriydi. Şahsi güvenliği konusunda takıntılı olduğu için özel bir güvenlik ordusu vardı. Daima yakınında bulunan 3-4 koruma dışındaki güvenlik görevlileri çiftlikte sığırtmaç olarak çalışıyordu. Ama hepsi de ateşli silahlar üzerine eğitim almış, çarpışma tecrübesi olan ve emirleri harfiyen yerine getirecek adamlardı. Böyle yapmaları için para alıyorlardı. Braddock düğün için 30 adamını da malikanenin yakınlarında görevlendirmişti. İkisi ana girişteki bekçi kulübesinde görevliydi. Eski bir yeşil berelinin sorumlu olduğu kişisel koruma ekibi her zamanki gibi yakınında olacaktı. Geri kalanlar yer göstericiler ve hizmetkarlar gibi davranacaktı. Limuzinler ve lüks araçlardan oluşan konvoylar sabah boyunca Billings Havaalanı'ndan aldıkları konukları çiftliğe taşıdı. Her biri girişte kontrol ediliyor ancak ondan sonra içeri girebiliyordu. Craig gizlendiği yerden gelenleri izliyordu. Öğle vaktini biraz geçe rahip ardından müzisyenler geldi. Yemek şirketinin ve rodeocuların minibüsleri çiftliğe bir başka kapıdan girmişti. Müzisyenler saat 1 civarı enstrümanlarını akord etmeye başladı. Sesleri duyan Craig Rosebud'ı eğerledi. Atını açık çayıra doğru sürdü ve bekçi kulübesi görüş alanından çıkana dek ilerledi. Sonra beyaz çitlere döndü ve atını hızlandırdı. Rosebud yaklaşan çitleri gördü, adımlarını ayarladı ve üzerinden atladı. Craig kendini ahırlardan 500 metre kadar ötede geniş bir otlakta buldu. Ödül kazanmış bir sığır sürüsü otlanıyordu. Craig otlağın uzak ucunda ambarlara giden kapıyı buldu ve açık bıraktı. Ambarlar arasında ilerlerken devriye gezmekte olan iki koruma görevlisi onu durdurdu. Gösteri ekibindensin değil mi? Craig hiçbir şey söylemeden başını salladı. Yanlış yerdesin, sizinkiler evin arkasında toplandı. Şuradan doğruca ilerle. Craig gösterilen tarafa doğru ilerledi. İki koruma uzaklaşana dek bekledi ve sonra geri döndü. Rosebud'ı müziğin geldiği tarafa doğru sürüyordu. Düğün marşını tanımıyordu. Kevin Braddock muhteşem beyaz smokini içinde yanında sadıcıyla mihrapta bekliyordu. Babasından 20 santim kısa, 25 kilo hafifti. Omuzları dar, kalçaları genişti. Yanaklarındaki sivilceler annesinin pudrasıyla gizlenmeye çalışılmıştı. Bayan Pickett ve Braddock çifti en ön sırada oturuyordu. Koridor iki aileyi birbirinden ayırıyordu. Babasının koluna giren Linda Pickett koridorun uzak ucunda belirdi. Paris'teki Balenciaga'dan getirilen beyaz ipek gelinliği içinde göz kamaştırıyordu. Yüzü solgun ve ifadesizdi, hiç gülümsemeden doğruca karşıya bakıyordu. Mihraba doğru yürümeye başladığında bin baş ona döndü. Konukların oturduğu sıraların gerisinde onlarca garson ayakta durmuş töreni izliyordu. Arkalarında yalnız bir atlı belirdi. Michael Pickett kızını Kevin Braddock'a teslim etti ve karısının yanına oturdu. Bayan Pickett gözyaşlarını siliyordu. Rahip sesini yükselterek töreni başlattı. "Sevgili konuklar, bugün buraya bu kadını ve adamı kutsal evlilik bağıyla birleştirmek için toplandık," dedi. Düğün marşının son notaları duyulduğunda. 50 metre öteden kendisine bakan atlıyı görüp şaşırdıysa bile hiç renk vermemişti. At birkaç adım ilerlediğinde bir düzine kadar garson kenara çekilmek zorunda kaldı. Alanda bulunan bir düzine koruma görevlisi bile gözlerini mihraba dikmiş töreni izliyordu. Rahip devam etti. "Bu iki insan artık birleşecek." Bayan Pickett hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Braddock ona tersçe baktı. Rahip gelinin gözlerinden yavaşça süzülen yaşları görünce şaşırdı. Mutluluğunun çok yoğun olduğunu düşündü. Bu evliliğin gerçekleşmemesi gerektiğini düşünen varsa ya şimdi konuşsun ya da sonsuza dek sussun. Konuklara doğru bakıp gülümsedi. "Benim itirazım var, o benim nişanlım." Ses genç ve güçlüydü, bütün konuklar söylenenleri duymuştu. At aniden öne fırladı, garsonlar telaşla kaçıştı. İki koruma görevlisi atların üzerine atıldı ve ikisi de suratına tekme yiyerek arka sıralardaki konukların üzerlerine düştü. Erkekler haykırdı, kadınlar çığlık attı. Rahibin yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Dudakları O şeklini almış ve öylece kalmıştı. Rosebud saniyeler içinde dört nala koşmaya başladı. Craig dizginleri çekerek gemi sola aldı. Eğilip sağ koluyla ipek gelinliğin sardığı ince beli kavradı ve kızı yukarı çekti. Kız bir anlığına ona doğru savruldu, sonra hemen arkasına oturdu ve kollarını sıkıca beline doladı. At ilk sıranın önünden geçti, beyaz çitin üzerinden atladı ve bel hizasına dek yükselen otların arasında dört nala koşmaya başladı. Arkalarında tam bir kargaşa hüküm sürüyordu. Bütün konuklar ayağa fırlamış, bağırıyor, çığlıklar atıyordu. Sığır sürüsü köşeyi dönüp biçilmiş çimlerin üzerine çıktı. Braddock'un dört adamından patronunun oturduğu sıranın ucunda duran koruma görevlisi, rahibin yanından koşarak geçti, tabancasını çekti ve uzaklaşan ata nişan aldı. Michael Pickett haykırarak silahlı adamın üzerine atladı ve bileğini tutup havaya kaldırdı. İki adam mücadele ederken üç el silah sesi duyuldu. Konuklar ve sığırlar silah sesleri üzerine çıldırmış gibi her yöne koşmaya başladı. Sandalyeler kırıldı, istakoz ve karides tepsileri devrildi ve üzerlerindekiler çimlerin üzerine saçıldı. Vali Stuart kristalinden kadehlerin oluşturduğu piramidin üzerine düştü ve şampanya banyosu yaptı. Mihrabın altına saklanan rahip orada damatla karşılaştı. Çiftliğin ana giriş yolu üzerinde içinde dört memurun oturduğu iki devriye aracı park halinde duruyordu. Orada bulunuş sebepleri trafiği yönlendirmekti. Ayaküstü bir öğle yemeği için davet edilmişlerdi. Silah seslerini duyunca birbirlerine baktılar, hamburgerlerini fırlattılar ve törenin yapıldığı alana koştular. Alana vardıklarında biri kaçmakta olan bir garsonla çarpıştı. Sonra adamı beyaz ceketinin yakasından tutarak kaldırdı. ''Neler oluyor burada?'' diye sordu. Diğer üç memur ağızları bir karış açılmış halde kargaşayı seyrediyordu. Garsonu dinleyen şerif yardımcısı memurlardan birine sordu. ''Arabaya dön ve şerife burada bir sorun çıktığını söyle.'' Şerif Paul Davis genelde cumartesi günleri ofisinde olmazdı ama yeni haftaya başlamadan önce evrak işlerini bitirmeye niyetlenmişti. Nöbetteki memur ofisinin kapısında belirdiğinde saat 2:20 geçiyordu. Barty'de sorun çıkmış. Elinde bir telefon tutuyordu. Braddock düğünü vardı. Ed telefonda söylediğine göre gelin az önce kaçırılmış. Ne? Hattı bana bağla. Telefonun üzerindeki kırmızı ışık yanınca ahizeyi kaptı. Ed, ben Paul, neler oluyor? Çiftlikteki adamının raporunu dinledi. Adam kaçırma fikri Barış'ın hakim olduğu her bölgedeki şerif gibi onu çok rahatsız etmişti. Öncelikle pis bir suçtu. Kurbanlar genellikle zenginlerin eşleri veya çocukları olurdu. Ayrıca federal bir suç olduğu için büro anında müdahale edecek ve enselerine çökecekti. Onunu şerif olarak geçirdiği 30 yıllık hizmet süresince 3 rehin alma vakasıyla karşılaşmış, hepsi de kayıpsız sonuçlanmıştı. Ama adam kaçırma olayıyla ilk defa karşılaşıyordu. Süratli arabalar, hatta bir helikopter kullanan bir çeteyle karşı karşıya olduklarını düşündü. ''Tek başına bir atlı mı? Delirdin mi sen? Nereye gitti? Çitin üzerinden atlayıp çayırda uzaklaştı ha? Oralarda bir yerlerde saklandığı bir araba olmalı. Destek isteyip ana yolları kapatacağım. Bak Ed, bütün görgü tanıklarının ifadelerini almanı istiyorum. Herif içeri nasıl girmiş, neler yapmış, kızı nasıl kontrolü altına almış, nasıl kaçmış, hepsini öğren. Sonra beni tekrar ara.'' Sonraki yarım saatini telefon konuşmaları ve telsiz görüşmeleri yapıp doğuya, batıya, kuzeye ve güneye giden tüm ana yolları kapatmak için gerekli girişimlerde bulunmakla geçirdi. Her araç, her bagaj kontrol edilecekti. Beyaz ipek elbise giymiş güzel bir esmeri arayacaklardı. Ed Barty'den arandığında saat 3'ü biraz geçiyordu. ''Olay giderek garipleşiyor şef. Şahitlerden yaklaşık 20 ifade aldık. Atlı içeriye sorunsuzca girmiş çünkü herkes vahşi batı radyo gösterisinin bir parçası olduğunu sanmış. Antilop derisinden bir gömlek giyiyor ve dolu bir kısrağa biniyormuş. Başında avcılarınki gibi kürk başlık varmış ve saçına bir kartal tüyü takılıymış. Omzuna asılmış bir yay olduğunu da söylüyorlar.''
''Yay mı? O katılan yaylardan mı bahsediyoruz?''
''Evet şef, gariplikler bunlarla da bitmiyor.''
''İnanmak güç ama devam et.''
Bütün görgü tanıkları gelinin hiç karşı koymadığını, hatta kollarını atlıya doğru uzattığını söylüyor. Adamı tanıyor gibiymiş, çitin üzerinden atlarlarken de adamın beline sarılmış. Ona tutulmasaydı düşer ve şimdi burada olurdu.
Şerif'in yüreğinden bir ağırlık kalktı. Elindeki muhtemelen bir adam kaçırma vakası değil, kaçmaydı. Sırıtmaya başladı.
''Hepsi bundan emin mi et? Adam kıza vurmamış, bayıltmamış, Eyer'in önüne atıp götürmemiş, öyle mi?''
''Görünüşe bakılırsa öyle, çok büyük hasar verdiğini de belirtmeliyim. Düğün töreni mahvolmuş, açık büfe dağılmış, damat küplere binmiş, gelin de gitmiş.''
Şerif'in gülümsemesi genişledi. ''Ah, çok korkunç,'' dedi. ''Adamın kim olduğunu öğrendiniz mi?''
''Bir tahminimiz var. Gelinin babası kızının yaz boyunca Heritage Kalesi'nde çalışmış, sınır sakini rolü yapan genç bir aktöre tutulduğunu söyledi. Kaleyi biliyorsundur.''
Lewis Heritage Kalesi'ni biliyordu elbette. Kızı bir gün torunlarını oraya götürmüş ve hepsi de bayılmıştı.
Her neyse, kız Kevin Braddock'la nişanını bu yüzden bozmuş. Ama ailesi çok büyük bir hata yaptığını söyleyip kızı ikna edince tekrar birleşmeye razı olmuş. Adamın adının Ben Craig olduğunu söylüyorlar. Şerif yardımcısı ifade alma işine geri döndü. Şerif Lewis tam Heritage Kalesi'ni arayacaktı ki Profesör Ingalls'ın hatta olduğunu öğrendi. Önemli bir şey olmayabilir diye söze başladı profesör. Ama personelimden bir genç işi bırakıp kaçtı dün gece. Bir şey çalmış mı profesör? Şey pek sayılmaz. Kostümü ve atı kendisinindi ama bir de tüfeği vardı. Tüfeği yaz boyunca kilit altında tuttum. Dün gece silah deposuna zorla girip tüfeğini almış. Tüfek ona niçin lazımmış? Avlanmak için olduğunu umuyorum. İyi bir gençtir ama biraz yabanidir. Prior Dağı'nda doğup büyümüş. Ailesi dağ insanlarıymış. Hayatı boyunca okula bile gitmemiş. Bakın profesör, bu ciddi bir durum olabilir. Bu genç adam tehlike arz edebilir mi? Ah, umarım etmez. Yanında başka ne var? Bobby bıçağı var. Bir el baltası da eksik görünüyor. Ayrıca bir Cheyenne yayı ve çakmak taşından başları olan 4 oku var. Sizin sahip olduğunuz tarihi eserleri mi almış? Hayır, hepsini kendi yaptı. Şerif içinden yavaşça 5'e kadar saydı. Bahsettiğiniz genç Ben Craig olabilir mi? Evet, nereden bildiniz? İyi bir tahmin profesör. Billings'ten kaleye gelen genç güzel bir öğretmenle duygusal bir ilişkileri oldu mu? Profesörün Charlie adında biriyle konuştuğunu duydu. Anladığım kadarıyla tarif ettiğiniz genç kadına karşı yoğun hisler beslemiş. Kız önce ona olumlu yanıt vermiş ama sonra bir mektup yazarak vazgeçtiğini belirtmiş. Craig bunun üzerine isyan etmiş. Düğünün nerede ve ne zaman olacağını bile sormuş. Umarım aptalca bir şey yapmamıştır. Gelini mihraptan kaçırdı. Aman tanrım. Bakın, atı bırakıp araba kullanmaya başlayabilir mi? Tanrım, hayır, araba kullanmayı bilmez. Hatta ömründe hiç arabaya binmemiş. Çok sevdiği atıyla ilerlemeyi sürdürecek ve medeniyetten uzakta kamp yapacaktır. Sizce nereye gidiyor olabilir? Güney'e, Prior Dağları'na gittiğinden neredeyse eminim. Hayatı boyunca orada yaşayıp avlanmış. Teşekkür ederim profesör, çok yardımcı oldunuz. Yolları kapatmalarını söylediği ekiplere emrin iptal olduğunu söyledi ve Carbon ilçesinin helikopter pilotunu arayarak hemen havalanıp onunla bağlantı kurmasını istedi. Sonra koca Bill Braddock'tan gelecek kaçınılmaz telefonu beklemeye koyuldu. Şerif Paul Lewis iyi bir memurdu. Katı ama nazikti. İnsanları demir parmaklıklar ardına atmaktansa onlara yardım etmeyi yeğlerdi. Ama kanunlar kanunlardı ve yasanın gereklerini yerine getirmekte bir an bile tereddüt etmezdi. Büyük babası düzlüklerde savaşıp ölen süvarilerden biriydi. Lincoln Kalesi'nde bir dul ve yetim bir erkek evlat bırakarak ölmüştü. Dul kadın Montana'da görevlendirilen bir başka askerle tekrar evlenmişti. Babası eyalette büyümüş ve başından 2 evlilik geçmişti. 1900 yılında yaptığı ilk evlilikten 2 kızı olmuştu. Karısının ölümünün ardından tekrar evlenmiş ve 45 yaşındayken 1920'de tek oğlu dünyaya gelmişti. Şerif Lewis 58 yaşındaydı ve 2 yıl sonra emekliye ayrılacaktı. Ondan sonra niyeti Montana ve Wyoming'de göllerde alabalık avlamaktı. Düğüne davet edilmemiş ve buna hiç şaşırmamıştı. O veya adamları geçen yıllar içinde Kevin Braddock'un adının karıştığı 4 sarhoş kavgası davasına bakmıştı. Cepleri doldurulmuş barbenler her defasında Braddock aleyhine ifade vermekten kaçınmış, şikayette bulunmamıştı. Şerif genç adamların yumruklaşmasını fazla önemsemezdi. Ama küçük Braddock tuhaf isteklerini reddeden bir bar kızını dövünce işin rengi değişmişti. Şerif genç adamı kodese atmış ve olayı mahkemeye intikal ettirmeye niyetlenmişti. Ama kız fikrini aniden değiştirerek merdivenlerden düştüğünü söylemeye başlamıştı. Şerif'in hiç kimseyle paylaşmadığı bir bilgi daha vardı. 3 yıl önce Helena, Emniyet Teşkilatı'ndan polis akademisinde birlikte okudukları bir dostu aramıştı. Meslektaşı adamlarının uyuşturucu olayına karıştığından şüphelendikleri bir gece kulübünü bastığını ve içeride bulunan herkesin adının ve adresinin alındığını söylemişti. Kevin Braddock da aralarındaydı. Üzerinde uyuşturucu madde vardıysa da zamanında kurtulmuş olmalıydı. Bu yüzden onu serbest bırakmak zorunda kalmışlardı. Ama kulüp eşcinsellerin gittiği bir mekandı. Telefon çaldı. Arayan koca Bill Braddock'un özel avukatı Bay Valentino'ydu. Bugün burada olanları biliyorsunuzdur Şerif. Yardımcılarınız dakikalar içinde olay yerine geldi. Duyduğuma göre işler planlandığı gibi gitmemiş. Lütfen durumu hafife almayın Şerif Lewis. Adam kaçırmayla karşı karşıyayız. Suçlu bir an önce yakalanmalı. Sizi anlıyorum sayın avukat. Ancak konuklardan ve yemek şirketi personelinden alınan ifadelere bakılırsa genç hanım ata bindirilirken hiç itiraz etmemiş ve bu genç atlıyla daha önceden bir aşk ilişkisi varmış. Bana kalırsa bu olay adam kaçırmadan ziyade kaçmaya giriyor. Bu ifadelere gereğinden fazla anlam yüklemeyin Şerif. Kız nişanı bozmak isteseydi onu kimse engelleyemezdi. Mihraptan fiziksel güç kullanılarak kaçırıldı. Suçlu özel araziye izinsiz girdi. Bay Braddock'un iki adamını yüzüne tekme attı ve özel mülke kötü niyetle zarar verdi. Bay Braddock şikayetçi olmakla kararlı. Bu serseriyi yakalayacak mısınız yoksa biz mi yapalım? Şerif Lewis tehdit edilmekten hoşlanmazdı. Umarım müvekkilinizin veya sizin kanunu bizzat uygulamak gibi bir niyeti yoktur sayın avukat. Bu hiç de akıllıca bir davranış olmaz. Avukat karşılık olarak gelen tehdide kulak asmadı. Bay Braddock gelininin güvenliği için büyük bir endişe duyuyor. Gelinini aramak en doğal hakkı. Düğün töreni tamamlanmış mıydı? Ne olmuş muydu? Müvekkilinizin oğluyla genç bayan Pickett resmen evlenmiş miydi? Bu durumda genç kadın resmen müvekkilinizin gelini değil. Aralarında herhangi bir akrabalık yok. Genç kadın yeni bir bilgiye kadar müvekkilimin gelini sayılır. Müvekkilim ilgili ve sorumluluk sahibi bir vatandaş gibi davranmaktadır. Serseriyi yakalayacak mısınız? Olmazsa Helena'ya da başvurabiliriz. Şerif Lewis içini çekti. Bill Braddock'un eyalet meclisinde çok etkili dostlara sahip olduğunu biliyordu. Onlardan korkuyor değildi. Ama bu Ben Craig adındaki gencin suç işlediği inkar edilemez bir gerçekti. İzi bulunur bulunmaz orada olacağım dedi. Telefonu kapatırken çifte kumrulara Braddock'un adamlarından önce ulaşmasının daha akıllıca olacağını düşündü. Helikopter pilotuyla bağlantı kurdu. Saat neredeyse 4'tü. Güneşin batıp havanın kararmasına daha 2 saat vardı. Barty çiftliğini bulmanı istiyorum Jerry. Sonra güneye, Pryor dağlarına doğru uç. Gözünü 4 aç. Ne arayacağım Paul? Güneye, muhtemelen dağlara doğru ilerleyen bir atlı. Arkasında gelinlik giymiş bir kız olacak. Benimle kafa mı buluyorsun? Hayır, bir atlı serseri Bill Braddock'un oğlunun nişanlısını mihraptan kaçırdı. Adama şimdiden kanım ısındı dedi helikopter pilotu polis memuru Billings hava sahasından ayrılırken. Bul onu Jerry. Merak etme, oradaysa mutlaka bulurum, tamam. Pilot 5 dakika sonra Barty'nin üzerine varıp yönünü güneye çevirdi. Hem hareket halinde bir atlıyı rahatça görebileceği kadar alçak, hem de her iki yönde 15 kilometrelik bir alanı kontrol edebileceği kadar yüksek bir irtifada, 350 metrede uçuyordu. Sağında 310 numaralı karayolunu ve Warren ilçesine ve düzlükler üzerinde güneye, Wyoming'e doğru giden demir yolunu görebiliyordu. Tam karşısında Pryor dağlarının zirveleri vardı. Sheriff Lewis, atlının görülmemek amacıyla yolu geçerek batıya yönelebileceğini düşünerek 310. karayoluna bir devriye aracı göndermiş, her iki yöne doğru seyredip yolun iki tarafını kontrol etmelerini istemişti.